Ayrım 20.
Charity ipi ağaçtan çözerken ben kendi zihnim gibi boş ve karanlık bir çukur kazdım. O karanlık, soğuk yerden canlı bir enerji yayılıyordu. Aylardır hiç o kadar sıkı çalışmamıştım. İp hala Kamba'nın bacağına bağlı olduğundan Charity çapasıyla iterken ben de ipi çektim. Biraz uğraştıktan sonra Kamba'yı sığ çukurun içine yuvarladık. "Hoşça kal Kamba," dedim. "Çok iyi bir dostun." Çukuru doldurduk ve hiç işaret koymadık. Hatta çukurunun üzerine otlar ve dallarla gizledik. Charity ile eve döndüğümüzde bundan kimseye söz etmedik. Bütün bu yıllar boyunca bu aramızda bir sır olarak kaldı şimdiye kadar. Köpeğimi gömdükten 2 hafta sonra civarda kolera salgını patlak verdi. Salgın, Kasım ayında Vanza yakınlarındaki güney bölgede başlamıştı. O bölgeden gelen bir çiftçi, Wimbi'den 20 kilometre ötedeki Kasiya'daki bir cenazeye gidiyordu ve hastalığı beraberinde getirmişti. Günler içinde o köyde 10 kadar kişi öldü ve civar bölgelerde yüzlerce kişi hastalandı. Kolera korkunç bir ölüm şeklidir. Korkunç bir karın ağrısı, mide bulantısı ve halsizlikle başlar. Ardından şiddetli ishal gelir. Dışkı sütümsü, renksiz ve kokusuzdur. Vücuttaki bütün enerji ve yaşamı tüketerek kişiyi konuşamayacak kadar halsiz düşürür. Tedavi edilmezse kişi 6 saat içinde ölebilir. Malawi'de ve Afrika'nın diğer yerlerinde kolera yağmur mevsiminin acı bir gerçeğidir. Birçok köyde kanalizasyon sistemleri kötü olduğundan bazen taşarak suları ve insanların su kuyularını kirletir. Dışkıların üzerine konduktan sonra yiyeceklere konan yeşil sinekler de kolera bakterilerini taşıyabilir. Kıtlık baş gösterdiğinde yiyecek arayan insanlar da taşıyıcı olabilir. Kolera onlara yolda bulaşır ve hasta eder. Yağmur, sinekler ve hamam böcekleri hastalığı yayarak insanların yemek için yerden aldığı muz kabuklarını, kökleri ve kabukları kirletir. Güvenliğimizi sağlamak amacıyla pazar yerindeki klinik içme suyumuza katmamız için ücretsiz klor dağıtmaya başladı. Annem bir gün öğleden sonra bir Coca-Cola şişesi içinde klor getirdi ve ayın geri kalanında suyumuzun tadı metal gibi oldu. Önerildiği gibi tuvalet deliğimizin kapağında bir süpürge sapı ve düz bir teneke parçasıyla kapadık. Ama içeri girip kapağı kaldırdığınızda deliği sarmış olan sinekler İncil'de anlatılan büyük salgınlarda olduğu gibi yüzünüze, ağzınıza ve başınızın etrafına coşuyordu. Bir yandan onları uzaklaştırmaya, diğer yandan da işinizi bitirmeye çalışmak gerçekten sinir bozucuydu. Tuvalet deliğinin etrafındaki ishal belirtileri daima tedirginlik yaratıyordu. Koleraya yakalanmış insanlar, çakmak çakmak bakan gözleri ve susuzluktan buruşmuş derileriyle evimizin önünden geçerek tedavi olmaya gidiyordu. Yaklaşana kadar onları ağaçların arkasından izliyor, sonra patikadan koşarak eve dönüyordu. Onlar gider gitmez arkalarından açlıktan ölmek üzere olanlar geliyordu. Koleradan ölenler klorlanarak geceleri Katolik Kilisesi'nin mezarlığına gömülüyordu ve bunu genellikle onları tedavi etmeye çabalamış olan doktorlar ile hasta bakıcılar yapıyordu. İşi hızlandırmak için 2 ceset aynı çukura konuyor, sonra da çabucak kapatılıyordu. Wimbi'de bu salgından birkaç kişinin öldüğünü kimse bilmiyor. Açlık ve kolera arasında her gün birileri gömülüyordu. Geoffrey'in anemisi daha da kötülemişti. Bacakları korkunç bir şekilde şişmişti. Ayaklarına dokunduğunuzda sanki kilden yapılmış gibi parmağınız derinin üzerinde iz bırakıyordu. "Hissedebiliyor musun?" diye sormuştum su kabarcıklarına dokunurken. "Hayır," demişti. Genellikle başı dönüyordu ve düz bir çizgide yürüyemiyordu. Bir gün öğleden sonra onu güneşe çıkardım ama aniden durdu. "Bir dakika göremiyorum," dedi. Gözleri ışığa alışana kadar orada durmak zorunda kaldık. Aylar geçmişti ve annesi akşam yemeğinde ona sadece bal kabuğu yaprağı verebiliyordu. Kuzenim yavaş yavaş ölüyordu. Yapacak fazla bir şey olmadığından annem bir gün unun yarısını alarak bir leğene koydu ve Geoffrey'in evine götürdü. "Bunu sizinle paylaşacağız," dedi annem. "Fazla değil ama lapa yapmaya yeter." Çok teşekkür ederiz dedi Gofrey'in annesi. Hayatımızı kurtardınız. Sahip olduklarımızı paylaşacağız dedi annem. Ailemizin acı çekmesine izin vermeyeceğiz. Birkaç gün sonra babamın kardeşi Chrissy geldi ve büyük babamın avluda bayıldığını söyledi. Sadece bal kabuğu yaprağı yiyordu dedi. Ağabey lütfen babamız için dua et. O gün öğleden sonra annem yine yiyeceğimizin yarısını alıp büyük babama götürdü. Hepimiz kilo veriyorduk. Göğsümdeki kemikler sayılıyordu ve kemer olarak kullandığım ip bir işe yaramıyordu. Artık ipi belime iki kez doluyor, sonra turnike yapar gibi bir sopayla bağlıyordum. Ağzım hep kupkuruydu. Kollarım okaliptus dalları gibi incelmişti ve sürekli ağrıyordu. Çok geçmeden yumruğumu sıkmakta da zorlanmaya başladım. Bir gün öğleden sonra tarlada yaban otlarını temizlerken kalp atışlarım o kadar hızlandı ki nefesim kesildi. Neredeyse bayılıyordum. Neyim var diye düşündüm. Çok korkmuştum. Dizlerim toprağa değene kadar yavaşça eğildim ve bir süre öyle kalarak kalp atışlarımın normale dönmesini bekledim. Gece odamda lambanın ışığında oturup duvara bakarken uyuyakaldım ve başka bir dünyaya sürüklendiğimi hissettim. Saatler gibi gelen bir süre boyunca bir kırkayağın duvarda sürünüşünü izledim. Alevlere fazla yakın uçan bir mayıs sineğini kanatlarından yakaladım ve "Sen nasıl hayatta kalıyorsun?" diye sordum. "Sen ne yiyorsun?" Sonra onu bıraktım ve buruşmuş bir kağıttan uçak gibi spiral çizerek yere düşüşünü izledim. Artık hiçbir büyü bizi kurtaramazdı. Açlıktan ölmek zalim bir bilim dalı gibiydi. Bu dönemde babam takıntılı bir şekilde kilosunu takip etmeye başladı. O dev cüssesi artık güneşte kalmış bir meyve gibi büzülüp küçülmüştü. Bir zamanlar iri kasların kapladığı yerlerde şimdi kemikler çıkıntı yapıyordu. Dişleri büyümüş gibiydi. Yara izlerini görebiliyordum. Bir gün bana avlunun karşı tarafını görmekte zorlandığını söyledi. Gofrey gibi açlık onun da görme yetisini götürmüştü. Babam zayıfladıkça kilosuna daha da fazla takıyordu. Tütün ambarında bir darı tartısını iple asılı tutuyordu. Bir sabah ne yaptığını merak ederek onu izledim. Kancayı tutuyor, sonra bir darı çuvalı veya tütün balyası gibi asılarak ibreye bakıyordu. Sonra homurdanıyordu. Beş kilo. Anne. Annem her zamanki gibi gelip bakıyordu ama kendisi tartılmak istemiyordu. Çocukların tartılması da yasaktı. Açlık döneminde birçok kadının yaptığı gibi o da beline kemer gibi pango sarmaya başlamıştı. Böylece midesini kandırdığını ve kalp atışlarının hızlanmasını, dolayısıyla nefes darlığını önlediğini söylüyordu. Sabahları ve öğleden sonraları henüz bebek olan kız kardeşimi emzirirken elleri titriyordu. Geceleri zihin oyunları oynuyordu. Sürekli yemeği düşündüğünüz için kilo veriyorsunuz, diyordu kardeşlerime. Bunun vücudu strese soktuğunu ve daha fazla enerji harcamanıza yol açtığını bilmiyor musunuz? Sadece açlığı düşünürseniz daha da fazla acı çekersiniz. Ben şişmek istemiyorum anne, diye ağlıyordu kardeşlerim. O zaman olumlu şeyler düşünün. Lütfen bunu benim için yapın. Sima önümüze geldiğinde hepimiz rüyadaymış gibi davranıyorduk ve üç lokma yiyeceğimiz vücudumuzda hiçbir iz bırakmıyordu. Sonra babam bahaneler uydurmaya başladı. Baba, sen yemeyecek misin? Hayır, ben iyiyim. Siz yiyin çocuklar. Bir gün bahçede otururken babam çok tuhaf bir şey söyledi. Açlıkla ilgili en gizemli ama aynı zamanda da en ilginç şeylerden biri sadece erkekleri öldürmesi. Bu kulağa delice gelebilirdi ama doğruydu. Erkekler yiyecek toplamaya çıkıyordu ve bunun sonucunda geri dönüşü olmayan değerli enerjilerini harcıyorlardı. Kolera cinsiyet ayırmıyordu ama açlık sadece erkekleri öldürüyor gibiydi. Birçok erkek ailelerini terk ederek onları kendi başlarına bırakmıştı. Sabahları eşlerine yiyecek aramaya çıkacaklarını söylüyor ve bir daha geri dönmüyorlardı. Bir eş ve çocuklara yiyecek sağlamanın baskısı dayanılamayacak kadar ağırdı. Dullar ve terk edilmişler artık gruplar halinde şefin evinde toplanıyordu. Gilbert'i günlerdir görmemiştim çünkü sürekli onlara yardım etmekle uğraşıyordu. Babam bunu düşünmüş olmalıydı çünkü anneme dönüp şöyle dedi. Ailemle ilgilenmesi gereken kişi benim. Öleceksek birlikte ölürüz. Bunlar benim prensiplerim ve Tanrı benim yanımda. Bir hafta sonra kız kardeşim Miles sıtmaya yakalandı. Günler boyunca saz matının üzerinde ter içinde titreyerek uyudu ve uyandığında sürekli kustu. Yiyeceklerini midesinde tutamıyordu ve hepimiz gibi o da tehlikeli ölçüde zayıflamıştı. Geceleri kollarındaki ve bacaklarındaki acı yüzünden inleyip ağlıyordu. Ateşi o kadar yükseldi ki annem ve babam onu kliniğe götürmeye karar verdi. Ama kolera yüzünden karantina olduğu için doktorlar kabul etmedi. Annem evde saatler boyunca onun yatağının yanında bekliyor, geleneksel şarkılar söyleyip ıslak bezle başına kompres yapıyordu. Odanın içinde bir gaz lambası titreşiyordu. Geceleri karanlık kapıdan gelen aynı sözleri duyuyorduk. Endişelenme, endişelenme. Ama herkes endişeliydi. Kardeşiniz için dua edin diyordu annem. Çok hasta. Miles nihayet iyileştiğinde öylesine zayıflamıştı ki aramızda dolaşan bir hayalet gibiydi. Şubat ortalarında tütün nihayet olgunlaşmıştı. Babamın, benim ve Goffrey'in yardımımıza ihtiyacı vardı. Sarı yağlı yaprakları yığınlar halinde topladık. Sonra gölgede oturarak her yaprağın kökünü bir tığ ve lulu sarmaşığıyla diktik. Tomarlar, okaliptus ve bambu kamışlarından yapılmış barınaklarda asılarak kurumaya bırakıldı. Bu, havadaki nem oranına bağlı olarak 8 hafta kadar sürebilen bir süreçti. Dikiş ve asma işlemi saatler sürmüştü ve özellikle ayakta duracak enerjimiz olmadığı için sırtlarımızı mahvetmişti. O çılgınlıkta kuruyan tütün sıraları lezzetli yiyecekler gibi görünmeye başlamıştı. Keşke onları yiyebilseydik dedi Goffrey'e. Evet, şimdiye kadar doymuş olurduk. Yakında kuruyacak ve tüccarlar satın almak için sıraya girecek. Sonunda bu acılar bitecek. Evet, kesinlikle. Ama öyle olmadı. Tütünü asışımızdan bir hafta sonra babam pazar yerine gitti ve ürünler kuruyunca satışı gerçekleştirmek için anlaşmalar yapmaya başladı. Açık artırma için sabırsızlanıyordu. Akşam yemeğimizi sağlamak zorundaydı. Kardeşlerim, ailem bütün umutlarını bana bağladı, diyordu babam. Bana kaliteli ürün fiyatı vermenizi istiyorum. Belki kilosuna 20 vaşa. Tam bir Walkman 30 vaşa idi. Tüccarlar başlarını iki yana sallıyordu. Zor günler geçirdiğimizi biliyorsun, diyorlardı. Bu dönemde kilosuna 10 vaşadan fazla veremem. Lütfen sadece bir Walkman karşılığı, diyordu babam. Beni yalvartmayın, bu kaliteli bir tütün, çok güzel kuruyor. Bir süre sonra 15'e razı oldular. Kıtlık derinleştikçe bu anlaşmalar giderek daha sevimsiz ve haksız hale geliyordu. Babamın arkadaşı Bay Mangoshi bile pazara karşı direnemiyordu ve babamın kabul etmekten başka seçeneği yoktu. Her hafta ürün için yeni bir anlaşma yapıyor, rakamları kafasında düzgün tutmaya çalışıyordu. Birçokları böyle bir fırsat için ölümüne dövüşürdü. Bu arada darı tarlamızdaki ekinler nihayet babamın göğsüne ulaşmıştı. İlk koçanlar oluşmaya, kızılımsı başlarını göstermeye başlamıştı. Koyu yeşil yapraklarsa saplarıyla birlikte sararıyordu. İnsanlar etrafta açlıktan ölürken bizim ekinlerimiz güçlü ve iri görünüyordu. 20 gün dedim bir defasında babama bakarak. Sanırım haklısın. Gülümsedik ve yaprakları yeni doğmuş bebeklermiş gibi okşayarak esintiyle çıkardıkları tatlı sesleri dinledik. Yanılmıyorsam yeşil darıların yenebilir hale gelmesi için 20 günümüz vardı. Şubat ayında o tarlalarda dururken kendimi hikayelerini okuduğum o eski kaşifler gibi hissediyordum. Okyanusta kaybolmuş ve susuzluktan ölmek üzere olanlar. Her yerde su olmasına rağmen bir damla içme suyu yoktu. Gündüz ve geceler boyunca o ekinleri düşünüyordum. Ayın sonuna doğru Radyo 1'de 120 kilometre güneybatıdaki Minji de ürünlerin hazır olduğu söylendi. Yüzlerce insan oraya akın etmeye başladı. Annemin kardeşi Ari dayım da aralarındaydı. Oraya giderken yol kenarında devam edemeyecek halde kalan ve ailelerine "Siz devam edin, Münji'ye gidin" diyerek el sallayan yaşlı adamlar görmüştü. Daha sonra o adamların öldüğünü duymuştu. Mızraklı ve pangalı gruplar tarlaları koruyor, başka bölgelerden gelenleri tartaklıyordu. Her yerde hırsızlık olayları oluyordu ve dayım birkaç kilo almak için Minji yakınlarında beklerken köyün kıyısında bir gürültü duymuş, ne olduğunu anlamak için oraya koşmuştu. Bir grup bir hırsıza saldırmış ve onu öldürmüştü. Dayım, adamın boynu kemiğine kadar kesilmiş halde otların arasında yatan cesedini görmüştü. 5 ay süren sıkıntıdan sonra 27 Şubat'ta radyo başkanımızdan bir mesaj gönderdi. Bize ülkenin bir açlık krizi geçirdiğini haber veriyordu. Yetkilileriyle görüştükten sonra sonunda bir acil durum olduğu sonucuna varmıştı. Dediğim gibi başkanımız komik bir adamdı. Mart ayı başlarında darı sırıkları babamın omuzlarına geliyordu. Bu dönemde bitkiler size her şeyi anlatır. Kırmızı ve sarı deri kuruyarak kahverengileşmeye başladığında ürünün hazır olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Üzününü kontrol etmek için koçanı sertçe çimdikliyordum. Eğer parmaklarınızın arasında ezilirse çok erken demekti. Ama taneler sağlamsa zamanının geldiğini bilirdiniz. O hafta Gofri ile birlikte her gün tütün tarlalarından ayrılarak darıları kontrol etmeye gidiyor ve daima şifrelerle konuşuyorduk. Kardeşlerimizin bizi takip etmesi ve ürünün hazır olduğunu keşfetmesi yasaktı. "Gofrey," diyordum, "haydi gidip eşek arılarını yakalayalım." "Evet, eşek arıları." Sıraların arasında yürüyerek neredeyse olgunlaşmış gibi görünen koçanları işaret ediyorduk. "Şuna bak," diyordum, "3 gün sonra ağzımda olacak." "Ateş için odunları hazırlayalım. Bunu yapabilir miyiz?" "Sanırım yapabiliriz." Sonra bir gün nihayet hazır gibi görünen bir koçan buldum ve parmaklarımla ezerek kontrol ettim. Sağlamdı. "Hazır," dedim. "Evet öyle," dedi Gofrey. "Bir başkasını kontrol ederek." "Bu da öyle." "Yani uzun zamandır beklediğimiz gün nihayet geldi." "Kesinlikle. Haydi başlayalım." Sıraların arasında koşarak olgun koçanları koparmaya, avuçlarımda sevgiyle tutmaya başladım. Çok geçmeden kollarımda 15 koçan olmuştu. Kabukların ilk tabakasını soyarak bağladım ve onları bir zincirle omuzlarıma astım. Tütün barınağından geçerken ateş için hazırladığımız çalı parçalarından bir kucak kaptım. Gofre ile benim boynumuzda kolye gibi taşıdığımız koçanlarla gelişimiz görülünce bahçemizde neredeyse bir ayaklanma oldu. "Hazır mı?" diye sordu kardeşim Asya, gözlerini iri açarak. "Hazır, darı hazır." Mutfağa koşup hemen bir ateş yaktım. Beyaz duman çok geçmeden odayı, sonra da gözlerimi yakarak yaşlarla doldurdu. Ama bunu umursamayacak kadar heyecanlıydım. Kardeşlerim yer kapmak için itişip kakışarak mutfağa doluştu. "Ben de bakayım." "Hayır, ben önce geldim, sıranı bekle." "Hepiniz dışarı," diye bağırdım. "Herkese yetecek kadar var." Ateşin korlaşmasını beklemedim. Birkaç koçanı doğruca ateşe atıp kabukların kararmasını bekleyerek çevirdim. Diğer tarafın pişmesine bile gerek duymadım. Parmaklarımı yakmasına bile aldırmadan koçanı ateşten aldım. Sonra dumanı tüten kabuğunu soyarak ısırdım. Taneleri etli, sıcak ve sanki Tanrı'nın özüyle doluydu. Çok uzun süre beklemiş olduğumu bilerek yavaşça, tadını çıkararak çiğnedim. Yuttuğum her seferinde sanki kaybettiğim, varlığımdan kopup gitmiş bir şeyi geri geliyormuş gibiydi. Bir tarafını yedikten sonra diğer tarafını ateşe attım ve diğerine geçtim. Ben yemeği hazırlarken annem ve babam mutfağa geldiler. "Ben bu koçanların hazır olduğunu sanmıyorum," dedi babam birini kaparak. "Bir tadına bakayım." Koçanın kabuğunu sıyırdı ve benim yaptığım gibi tadını çıkararak ısırdı. Saniyeler içinde yüzüne yine can gelmiş gibi göründü. Hayatta kalacağımızı biliyordu. "Hazır," dedi. O gün öğleden sonra Gofrey ve ben muhtemelen 30 koçan darı yemiş olmalıyız. Sanki cennetin kendisi yeryüzüne inmiş gibi o hafta tarlalardaki ilk bal kabaklarımız da hazırdı. Haftalardır onları yakından izliyor, doğru biçim ve renge ulaşmasını bekliyordum. Bütün o zamandan sonra insan başı büyüklüğünde ve sabah güneşi renginde işte hazırdılar. Onları kesip açarak bir tencerede kaynattık. Annem bir sepete doldurdu ve hepsini orada yedik. Tanrım, insanın midesinin sıcak yemekle dolu olması hayattaki en büyük zevklerden biriydi. Gofre bile gelip bal kabaklarımızdan ve darımızdan yedi. Çok geçmeden bacaklarındaki şişlikler indi ve yine eskiden olduğu gibi gülümsemeye başladı. Gofre ve benim için Mart ayı büyük bir kutlamaydı. Her sabah tarlaya gitmeden önce bir avuç darı alıyor, tütün barınağının altında bir ateş yakıyor ve sağlam bir kahvaltı ediyorduk. Bay Gofrey, bu benimki ve bu da sizinki. Evet evet, benimkini ver. Hazreti İsa'nın havarilerine anlattığı tohum eken adamla ilgili bir hikayeyi hatırlıyordum. Yol boyunca ekilen tohumlar kopup hasar görüyor, taşlı toprağa ekilenler kök salamadığı için ölüyor, dikenli alanlara dikilenler yabani otların altında kalıyordu. Ama verimli toprağa ekilen tohumlar hayatta kalıyor ve güçleniyordu. Bay Gofrey, biz yol kenarına ekilip başkalarının ayaklarının altında kalan tohumlar gibi değiliz. Biz verimli toprağa ekilen tohumlar gibiyiz. Evet öyleyiz. Biz hayatta kaldık. Doğru Bay Gofrey, biz yaşıyoruz. Darı ve bal kabağı dolu sepetler bizi kesin bir ölümden kurtarmak için gelen büyük bir ordu gibiydi. Pazar yerinde insanlar gülümsemeye ve yine gelecek hakkında konuşmaya başlamıştı. Hasat zamanına kadar hayat normale dönecekti ve evde her gece yine her zamanki simayı yiyecektik. Ama bu en azından iyi bir şeyin başlangıcıydı. Malawi'nin durumunu, kimlerin hayatta kaldığını ve nasıl olduklarını görmek için uzun yürüyüşlere çıkıyordum. Şimdi darı tarlalarda hazırken, İnsanlar onu bahçelerinde kurutuyor ve simanın daha tatlı bir türü olan çitibu hazırlıyorlardı. İnsanlar güçlerine kavuşmaya başlamıştı ve yol boyunca gülümseyen yüzlerle karşılaşıyordum. Daha önce zayıf bir şekilde sendeleyerek dolaşan insanlar, şimdi sırtlarında çocukları ve başlarında büyük darı tomarlarıyla evlerine gidiyordu. Ama kıtlık hala zihnimde taze olduğundan, aylardır her yabancıdan duyduğum soruyu sormalarını beklemekten kendimi alamıyordum. Ganyu, Ganyu arıyorum. Bunun yerine normal ve mutlu bir şekilde selam veriyorlardı. Muli Vanji, nasılsın? Diri Bibina, Kaya Inu, iyiyim ya sen? Diri Vino, iyiyim. Zikomo, sorduğun için teşekkürler. Zikomo, hayır, sana teşekkürler. Pazar yerinde insanlar sanki uzun ve zor bir yolculuktan dönmüş gibi komşularıyla tokalaşıyordu. Seni gördüğüme sevindim dostum, diyorlardı. Hala ayaktasın. Ayaktayım. Sen nasıl başardın? Tanrı yardımdaydı. Darının gelişi normal hayatımıza dönmemizi sağlamıştı ama aynı zamanda hırsızları da getirmişti. Başka bölgelerden Bimbi'ye gelen birçok çiftçi, kendi tarlaları olmadığı için darı ve kabaktan yararlanamıyordu. Bu yüzden başkalarından alıyorlardı. Gilbert'in okaliptus koruluğuna sığınan insanlar geceleri yağmur yağana kadar bekliyor, sonra olgunlaşmış darıyı çalıyordu. Bu iki hafta sürdükten sonra tarlalarının çoğu gitmişti. Aynı şey bize de oldu. Her sabah tarlamızın kenarındaki yolda yürüyorduk ve bütün gece bir ordu ziyafet çekmiş gibi koçanları neredeyse özlerine kadar kemirilmiş halde buluyorduk. Çok geçmeden pazar yerinde korkunç intikam hikayeleri yayıldı. Bir gün çocuklardan birinin suçlarla ilgili konuştuğunu duydum. Kenji'deki bazı çiftçilerin tarlalarında birilerini yakaladığını duydum, diyordu biri. Ne yaptıklarını biliyor musun? Pangalarını çekmişler ve kısa kollu mu uzun kollu mu diye sorarak kollarını kesmişler. Vay canına, ciddi misin? Kuzenim küçük bir çocuğu darısını çalarken yakalamış, dedi Gilbert. Ateşte metal bir çubuğu kızdırmış ve sonra da çocuğa tutmasını söylemiş. Çocuk da tutmuş. Bütün bu intikam hikayeleri beni kendi tarlalarımızla ilgili düşündürüyordu. O gece ilerleyen saatlerde babama darılarımızı çalanları nasıl cezalandıracağımızı sordum. "Onları öldürmeli miyiz?" diye sordum. "Yoksa polisi mi aramalıyız?" Babam başını iki yana salladı. "Kimseyi öldürmeyeceğiz. Polisi arasak bile o adamlar hapiste açlıktan ölür. Herkes aynı açlığı yaşadı oğlum. Bağışlamayı öğrenmeliyiz."